Vakainame.
Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün Özlem Teke bizle birlikte değil. Bu programda 3 konuğumuz var. Turuler Yılmaz, Olcay Erdos ve Behiç Ak. Hoş geldiniz, herkese merhaba.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hoş bulduk.
Herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. Şöylece ben bir giriş yapayım. Şimdi Vakainame'de göçmenlik hikayeleri diye bir seriye başlamıştık. Bu seri uzadı. İşte yaklaşık 3 ay falan sürdü. O arada seri bittiği zaman program yapalım diye ben Murat Sevinç'le konuşmuştum. Çünkü Murat Sevinç biliyorsunuz Barış Akademisyeni olarak işinden alınmıştı bir kanun hükmünde kararnameyle. Fakat daha sonra işine geri döndü. Bu programı gelecek hafta yapacağız diye umuyorum. Fakat bu seri sürerken üzücü bir haber geldi. Semra Somersan'ın vefat ettiğini öğrendik. Dolayısıyla ben ilk programı seri bittikten sonra, işte geçen haftada destek günleriydi falan malum, Semra Somersan hakkında bir anma programı yapmak istedim. Onun en doğru olacağını düşündüm. Bu programı konuklarını bir araya getirirken de bana Açık Radyo programcısı arkadaşımız Aslı Odman çok yardım etti. Onsuz gün olmazdı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben Semra Somersan'la hiç yüz yüze tanışmadım. Ama dikkatli bir Açık Radyo izleyicisiydi, destekçisiydi. Ara sıra mesajlar yazıyordu filan. İşte böyle uzaktan yani tanışıklığım. Fakat konuklarımızın üçü de, Olca Erdos da, Turuler Yılmaz da, Behiç Ak da, Semra Somersan'ı eskiden beri ve çok farklı yönleriyle de hem tanıyan hem anlatabilecek kişiler. Herkes kendi tanıdığı Semra Somersan'dan bahseder belki diye düşünüyorum. Biz bundan bir zaman önce Açık Radyo'da Türkiye Hikayelerini Anlatıyor diye bir program da yapmıştık. Oraya da bir hikayeyle katkıda bulunmuştu Semra Somersan. Sağ olsun. Şimdi ben konuklarımızı kısaca tanıtayım.
Ben ondan önce bir de ufacık ilavede bulunayım izninizle. Semra Tabii. Somersan'ın T24'te yazarıydı biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Son yazısı Açık Radyo üzerineydi. Onu ilave etmek istedim.
O yazıyı da ben doğru haklısınız. Onu söylemeyi unuttum. O yazının bağlantısını da paylaştım. Bu programın duyurusundan dolayısıyla merak eden oradan da bakabilir. Olca Erdos, Semra Somersan'ı belki en eskiden beri tanıyan kişi. Çünkü hem de yeğeni. Bütün eğitimlerini Ankara'da tamamladıktan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınıyor. Ve finans sektöründe ekonomi, strateji ve iş zekası gibi alanlarda çalışıyor. 2017'den bu yana da oğluyla birlikte Berlin'de yerleşik ve Berlin'de gayrimenkul sektöründe iş analisti olarak çalışmalarına devam ediyor. Tuğrul Er Yılmaz kısa bir süre önce Vakainame'de Radikal 2'ye ne oldu diye bir program yapmıştık. Orada konuğumuz olmuştu sağ olsun. Herkes tanır kendisini. Kendisini sadece gazeteci olarak tanımlıyor ama yani Türkiye'de yazı çizi işlerinde aslında herhalde yapmadığı proje yok. Hali hazırda T24 haber sitesinde haftalık bir köşe yazıyor. Behiç Ak da karikatürist, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuduktan sonra 1982'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nde Kim Kime Dumduma diye bir köşesi var. Çok sevdiğimiz karikatürler çiziyor. Bir zamanlar Sibel Rızık'la birlikte benim derlediğim Relocating the Fault Lines, Turkey Beyond the East-West Divide diye bir derleme vardı. İşte Doğu-Batı ayrımının ötesinde Türkiye falan gibi bir başlık koymuştuk. Oraya da karikatürleriyle katkıda bulunmuştu. Çok sağ olsun. Şimdi biz sıradan gidelim diye düşünüyorum. Belki önce sözü Olca Erdos'ta vereyim. Sonra Turuler Yılmaz, sonra Behiç Ak, Semra Somersan'ı farklı yönleriyle tanıdıkları dönemlerden, işte hem eski hem yeni zamanlardan anlatırlarsa programda böylece ilerleyelim. Ne dersiniz?
Tamam. O zaman ben başlıyorum. Öncelikle tamam. Teşekkürler çağırdığınız için. Gerçekten çok hoşuma gitti böyle bir daveti almak. Şimdi Semra ile Amerika'da yaşadığı için ilkokul öncesi dönemimde dönem MİT'te diyorum çünkü bir de tek yumurta ikizim var. O yüzden çoğu konuşuyorum. Sanırım bir kere fiziken tanıştık ve dolayısıyla bildiğimiz anlamda klasik bir teyze yani ilişkimiz hiç olmadı. Semra ile kardeşim Elif'in ve benim ilişkimiz daha çok birlikte Semra'nın İstanbul'unu keşfetmek, işte Göksu Deresi'nde kürek çekmek, kasırları gezmek, mısır ekmeği yapan fırınları keşfedip en iyisini bulmak, vapurlara atlayıp Boğaz'da gezmek vesaire gibi ve aynı zamanda akla gelebilecek her türlü konuda muhabbet etmek gibi faaliyetlerden ibaret. Dolayısıyla Semra bizim için bir teyzeden ziyade çok hoş, eğlenceli, enerjik ve çok da cool bir arkadaştı. Semra ayrıca babamın disiplin ve kuralcılığını dengelemek istermişçesine bir de karşı inanılmaz esnek ve toleranslıydı. Ve Ankara'da yaşadığımız için de İstanbul'a geldiğimiz her semestir veya yaz tatilinde bir de hiç yorulmadan şehri gezdirir, şehri öğretir ve her farklı konudaki, yani her konudaki merak ve sorularımızı gayet ciddi alarak cevaplardı. Çok da şey öğretirdi. Bir de Semra çocuk doğurmadığı için bir İstanbul'a geldiğimizde onu başkalarıyla paylaşma kıskançlığı yaşamadan doya doya vakit geçirirdik. Gerektiğinde başka arkadaşlarım da bizimle yaptığı programlara dahil eder ve onları da tanır ve severdik. Dolayısıyla kıskanmak bir yana diğer arkadaşlarını, hani o arkadaşları katılacağı zaman da mutlu olurduk. Semra bu açıdan yani yeğenleriyle ve erkek arkadaşları da veya diğer arkadaşlarıyla da dengeyi çok güzel kurmuştu sanırım. Benim Semra ile ilişkimin daha derinleştiği zamanlar üniversiteye başladığım zamanlara denk geliyor. İşte ODTÜ İktisat'ı kazanmışım. Üniversitenin ilk yılında oldukça başarısız bir okul yılı geçiriyorum. Hatta pek de sevmemişim iktisatı. Bir de üstüne babam da Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olduğu için bütün hocalarımı tanıyor. Benim okul durumumu yakından takip ediyor. Bana fenalıklar geliyor. Bu nedenle ben de her fırsattan istifade Ankara'dan İstanbul'a gelip Semra'nın evine sığınıyorum. Semra da çaktırmadan annemlerle benim aramda arabuluculuk yapıp okula devam etmem için yani Ankara'ya geri dönmem için bana gaz veriyor. İşte ekonomi okumamının ne kadar birçok şey anlamak açısından ne kadar faydalı olduğunu söylüyor. Ekonomiyi bitirip gerekirse üstüne daha farklı bölümlerde de okuyabileceğimi ilave ediyor vesaire. Halbuki ben mümkünse üniversiteyi bitirebilsem bir daha üniversitenin yanından dahi geçmeme düşüncesindeyim. Ama bir yandan da o dönemde böyle bazı dillerdeki ortak kelimelere ve kökenlerine merak salmışım. Arada bir Semra ile bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla Semra da bana diyor ki bak iktisatı bitir. Ondan sonra da üstüne Latince okursun, sana çok şey katar. Neyse hep böyle bir merak etme, araştırma, sürekli yeni şeyler okuma, öğrenme aslında Semra'nın ta kendisiydi. Ve bu konuda yani herkesi tanıdık tanımadık, yani herkesi desteklerle okuyup öğrenmesi için. Ben de Berlin'e taşındıktan hemen sonra bana Almanca kursuna kaydolup olmadığımı sordu. İşte hemen hiç vakit kaybetmeden Almancayı çok iyi öğrenmem için de hafiften baskı yapıyor. Ben de sanıyorum ki hani bunu yaşayacağım ülkenin dilini konuşayım, insanlarla iletişim kurayım vesaire. Halbuki onun derdi ben Almanya darlarının kitaplarını orijinal dilde okuyayım, anlayayım, onun üzerinden konuşalım gibi bir şey. Yani hani çok çok benim kafamdakinden çok daha farklı. Neyse sonuçta Almanca öğrendim ama hala Almanya darlarının kitaplarını Almanca doğrusu pek okuduğumu söyleyemeyeceğim. Bu arada Semra'nın yeni bir şeyler öğrenmek demişken de en keyif aldığı şeylerden biri üniversitede ders vermek ve gençlerle beraber olmak. Herkesten muhakkak farklı bir şey öğrenirdi. Öğrencilerle sohbetlerden işte güncel bilgilerini tazeliyor. Yeni kıyafet modası, saç modası. İşte öğrencilerin dinledikleri müzik türlerini vesaire öğretiyor. İşte onları bize soruyor. Siz de bunları dinliyor musunuz diye. Bir kere Semra'yla İstiklal Caddesi'nde yürürken önümüzdeki bir genç kızı gösterip aa bak buna saçı takma dedi. Öyle uzamış dedi. Dedim nasıl anladın? Yani ben önümüzde genç kız yürüdüğünün farkında değilim. Hani bırak saçını takma olduğunu. O da meğerse üniversitede saçı ders verirken saçı omuz hizasında olup da ertesi gün okula uzun saçlı gelen öğrencileri varmış. Ve onlara sormuş nasıl oluyor vesaire diye. Hem bunu öğrenmiş hem de işte dolayısıyla yakından bakıldığı zaman da o saç nasıl takma saç mı değil mi onu bile anlamış. Dolayısıyla sokakta böyle uzun saçlı gördüm hemen böyle çaktırmadan bakıyor onları anlatıyor. Ondan sonra bir de mesela bir gün bana dedi ki sen Churchill içmeyi sever misin? Dedim ki Churchill neymiş yahu dedim hiç Churchill diye bir şey duymadım. Aa dedi ne cahilsin hiç bilmiyor musun dedi. Meğerse bildiğimiz limon suyu soda tuz karışımından oluşan bir içecekmiş. Buna da Churchill denirmiş. Semra da bunu çok sevdiği bir kuzeninin yani çok sevdiği bir kızından öğrenmiş. Böylece güzel ya, havalarda işte bir yerlere oturuyoruz bir şey içeceğiz falan. Hemen garsona Churchill ısmarlıyor. İşte garson diyor ki Churchill'in hanımefendi. Aa diyor. Churchill bu bu bu. Hemen ona da öğretiyor, tarif veriyor vesaire. Yani bir yandan da böyle hem öğrendiği hoş ve minik şeyleri de başkalarına da aktarma huyu da vardı. Ama bu arada yani Temra'nın çok komik bir öğrenme dışında bizim ailede çok meşhur bir huyu vardır. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Temra bizim ailede böyle ara ara dönem dönem kudin toplantıları yapılır veya büyük yemekli buluşmalar yapılır. Temra da bunlara katılıyor. İşte kendini gösteriyor. Herkesle 3-5 muhabbet ediyor. Ve sonrasında çaktırmadan, hiç kimseyle de vedalaşmadan kaçıp evine dönüyor. Bununla ilgili komik anı da sanırım 2011 Aralık ayı. Gene İstanbul'da bir kuzenlerin evinde, büyük iki katlı bir evinde kuzen buluşması yapıldı. İşte tüm kuzenler gelmiş, herkes birbirini özlemiş, konular birikmiş, konuşacak konu çok. Evin asma katındaki salonda herkes birbiriyle muhabbet ediyor. İşte keyifli bir akşam, bir şeyler yeniyor, içiliyor. Ev sahibi kuzen de Semra'nın bu çaktırmadan terk etme huyunu keşfettiği için tüm kuzenler geldikten sonra kimseye haber vermeden evin dış kapısını kilitlemiş, anahtarını da cebine saklamış. Neyse, bir süre sonra zaman geçiyor, işte herkes atıştırıyor, içiyor. Bu sırada başka bir kuzen Semra'yı arıyor, ona bir şey söyleyecek. Onu arıyor, işte birkaç kişiye soruyor Semra nerede falan. Mutfağa bakıyoruz, yok tuvalete bakıyoruz, yok Semra yok ortada. Aa dedik, yine habersiz kaçmış. Bu arada ev sahibi kuzen kendisi aşağı kapıya sessizce inerken bize sessiz susun işareti yaptı ve peşimden gelin dedi. Bir baktık ki Semra aşağıda evin kapısını kurcalıyor, eviriyor, çeviriyor ama kapıyı açmayı başaramıyor. Sonra ev sahibi kuzen de Semra'nın yanına gidip anahtarları çıkarıp sallayınca, biz de kahkahalarla gülmeye başlayınca Semra durumu anladı ve yakalandığı için hem biraz utandı ama bizim kadar olmasa da bayağı bir gülmüştü. Yani bu Semra'nın şey hikayesi, bu bir yerden habersiz çekip gitme hikayesi, hani bizim halde çok meşhur ve hani artık buna karşı önlem alınmaya başlamıştı. Tam Semra'lık bir şeydi bu. Bilmiyorum bunu başka yerlerde yapar mıydı yani, başka görüşmelerde. Belki bunu Tuğrul daha iyi bilir.
Ya bir de evet, aslında senin de dediğin gibi çok, yani Açık Radyo dinleyicisi olarak da çok dikkatli birisiydi. Herhangi bir yanlış ya da eksik olduğu zaman hemen mesaj atıp söylüyordu, şu şöyle ya da bunu böyle yapmak lazım, o öyle değil falan diye. Ben aslında araya girdim, pardon.
Tabii ki.
Konuklarımızı tanıttım ama Semra Somersan'ı tabii tanıtmadım. Semra Somersan hem akademisyen hem gazeteci. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Sosyal Psikoloji ve Antropoloji'de master ve daha sonra Antropoloji'de doktora yapıyor. Türkiye'de de Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. İki kitabı var, ondan da bahsedeyim. Türkiye'de Çevre ve Siyaset Olağan Ülkeden Olağanüstü Ülkeye, bir tanesinin başlığı. Diğeri de Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk. Dolayısıyla gazetecilik konusunda da çok deneyimli bir isim. Bunu da şimdi birazdan herhalde hem Turlar Yılmaz'dan hem de Hiçak'tan dinleyeceğiz. Olca bitiriyor musun?
Ufacık bir iki şey daha var. Yani tabii Semra'nın bu yaptığı mesleğiyle de alakası olarak tabii en merak ettiği şey herkesin kökeniydi. Mesela Semra ne zaman biriyle yeni tanışsa ilk olarak sorduğu şey nerelisin, nereden geldin vesaire. Hem verilen cevabı unutmaz. Bu kişiyle mesela daha sonra tekrar karşılaştığında işte ona geldiği yer hakkında öğrendiklerini veya bildiklerini anlatır. İşte bir yandan da o da bunları biliyor mu diye test eder. Veya mesela hafif esmer birisini gördü bir dükkanda, işte sorar nerelisiniz? Mesela adam işte Diyarbakırlıyım dedi. Aa işte Kürt müsünüz? Ben de Kürtleri çok severim vesaire diye. Hani alacağı şeyi unutur, hemen böyle muhabbete girerdi. Dolayısıyla aslında kendi ailemiz için de hani geldiği yer, kökenler, ailelerini bilmek çok önemliydi. İşte sonradan bunları merak ettiği ve birinin şeyi zamanında ailesine ve teyzesine sorup öğrenmediği için de çok pişman olduğunu söylerdi. O yüzden mesela benim Semra ile her pazar yaptığım olağan görüntülü konuşmalarımızda işte bana bunları anlatırdı. Fitayir'deki aile dedikodularını anlatırdı. Bu arada son olarak ufak bir şey söylemek istiyorum. Benim can dostum Olcay Akyıldız'ın fikri, organizasyonu ve yardımı sayesinde Semra'nın bütün kütüphanesini, biriktirdiği ders notlarından kitaplara, yazılara, kaynaklara kadar her şeyi onun adına bir koleksiyon yapılması için Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne başladık. Yani tabii düzenlenmesi bayağı bir zaman alacak ama daha sonrasında araştırma yapmak isteyen herkes Semra'nın oradaki kütüphanesinden faydalanacak. Bunu da burada belirtmek isterim. Çünkü çok kıymetli ve çok değerli bir kütüphanesi vardı, çok genişti. Dolayısıyla bunun da Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne bağışlanması hem çok anlamlı hem de başkalarına da çok ileride faydası olabilecek bir şey.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Şimdi Tuğrul Er Yılmaz'a geçelim isterseniz. Tuğrul Bey, siz hem eskiden beri tanıyorsunuz Semra Somersan'ı ama son dönemlerinde de tanıyorsunuz. Çünkü hem de mahalledaşınız, komşunuz bir taraftan da. Buyurun.
Ya işte olca bir sürü şey anlattı ama benim kafamdaki Semra çok farklı bir Semra. Yani nasıl diyeyim, bir kere Semra çok çapkındı. Daha ya bunu gayet överek söylüyorum. Ben keşke ben de olabilseydim keşke. Yani hiçbir şekilde kendini kesmemişti hayattan. Bir kere kendisine çok çok yakın dostumdu. Şişli bir evi vardı çok güzel. Ta babadan mı dededen mi kalma. Ben orada kalmıştım Semra'nın yanında bir süre. Özel hayatını da anlatmayı hiç sevmezdi Semra Somersan. Bana söylediği bir tek şu vardı. Bak Tuğrulcuğum, Elif'in tekine aşık olduk, evlendik. Beni adam durduk yere inanılmaz bir dindar kesildi ve benim hayatım karardı. Bırakıp Amerika'yı da her şeyi de İstanbul'a geldim. Bu kadar bildiği yeter mi sana dedi. Artar bile Semra'cığım demiştim. Bunu çok iyi hatırlıyorum.
Evet.
Yani o kocası konusunda konuşmayı hiç sevmiyordu. Çünkü aşık olduğunu da söylemişti. Her neyse gelir gelmez de sanıyorum Aycan Giritlioğlu ya da Tomris birinin aracılığıyla ya Ömür Sezgin olabilir. Maskenin de arkadaşıdır o. Noktaya geldi. 1982 olabilir. Böyle pıtır pıtır bir şey bir kız. Amerikalı'ya da benziyor üstelik.
Nokta dergisinden bahsediyorum.
Nokta dergisinden bahsediyorum. Evet, Nokta dergisinden bahsediyorum. Geldi bir durdu gitti. Sonra bir daha geldi. Ercan Arıklı dedi ki, Ercan Arıklı Nokta'nın patronu. Ya girişim yanının başındaydı. Ya bu kıza dedi, niye yüz vermediniz dedi. Bu akıllı bir kız. Ya dedik biz de doğru düz konuşamadık ki hiç. Biz verelim veya vermeyelim. Ama ekip de korkunç aslında. Ben, İpek Çalışlar, Ayşenur Aslan, Düşman Başına. Herkes orada, anladın mı? Kızcağız herhalde Nehrodan'ın şaşırdı ve kaçtı. Neyse geldi. Ve hakikaten hani bir sürü şey bulmaya çalıştık ya Semra'ya. Ne iş yapardı bu kadın? Gazeteci mi, yazar mı, akademisyen mi? Semra bunların hepsi diyebiliriz. Ama bu çok kolay olur. Semra özel olarak şeydi bir. Deli bir çevreciydi Semra. Çevre onun için çok önemliydi. Çevre daha başka bir şey demezdi. Tabii ki konuya gireceğim bir de hani siz nerelisiniz etkisi hikayesine. Şunu da konuştuğumuzu hatırlıyorum ben Semra'yla. Ya Tuğrul ya biz 60'larda 70'lerde hiç merak etmezdik insanların kim olduğunu, nereli olduğunu. Şimdi ilk sorularımızdan birisi de o oluyor demişti. Ortadaki şeyi hatırlayın. İşte 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, Kürtlere yapılanlar, Ermenilere yapılanlar, ne bileyim bize yapılanlar. Böyle bir kadındı Semra. Sonra Şişli'den şeye taşındı. Cihangir'e taşındı. Çok güzel bir evi vardı Cihangir'de. Kastım şu, aman Allah'ım bütün boğaz ayakları altında. Ortak dostlarımız da vardı. Onlarla da buluşuyorduk ama o kadar da şey değildi Semra. Hani sabah parti kuşu değildi. Ben sadece tabii ki isim vermeyeceğim. 4 sevgilisini biliyorum mesela. Ama çok güzel bir şey söylediğimin farkındasınız değil mi? Çünkü hakikaten güzel kadın. Ha bir de şunu söylerdi. Oğlum dedi sen benim kardeşimiz 40 bile değil. Ben demişti May Queen oldum. May Queen Boğaziçi'nde. Ne? Üsküdar Amerikan'da mı birinde May Queen olmuş. Fotoğrafları vardı. Çok avatardı onunla. Hakikaten çok güzel bir kadındı Semra. Çok katılıcıydı. Nasıl diyeyim yani her şeyi söyleyeceksiniz ama işte bu şey eksik kalacak yine. Onun için ben susayım. Ve hiç belki daha onu da sıkıcı dönemlerinde zavallı. Ve hiç hak belki orada kızın başına geldi anlatır. Abi de şunu söyleyeyim. Noktadayken, Nokta dergisindeyken Güldül Güldül Kızıldemir'le Semra Somersan Cumhuriyet'in Bülent Dikmener büyük haber ödülünü kazanmışlardı. O zaman hepimiz kıskançlıktan çatlamıştık. Kızı bunu nasıl becerdiniz diye. İnsan kovaylar üzerine bir şeydi. 1985'ti sanıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. En sonunda zaten en son konuştuğumuzda bir de bunu söyleyemeyeceği dramatik olsun ama doğru. Ya ben yaşamak istemiyorum biliyor musun dedi. Bunu da söyledi.
Evet, bunu son 2 yıldır maalesef söylüyordu artık. O zaman geçirdiğinden beri artık yaşamak istemiyorum. Hani hem dünya kötü hem gerek yok vesaire diye. Bu arada şey de söyleyeyim, aslında Tuğrul da bazen çok kıskanırdı Semra. Annemle onlar arada bir yemeğe giderlerdi, annemle Semra 10-15 günde bir. Son zamanlarda da Semra rahatsız olduğu için genelde Cihangir'de Kafe 21 isimli yere gidiyorlarmış.
Evet,
ve
evet.
Tuğrul orada para ödemezmiş. Semra hep benden para alıyorlar, Tuğrul'dan para almıyorlar diye hep böyle çaktırmadan bir Tuğrul'u kıskanırmış.
Aynen doğru, hakikaten. Bir de böyle koşulları da vardı. Neyse.
Evet.
Peki, şimdi sözü Behiç Ak'a verelim.
Çok fazla da vakit bırakmadık Behiç Ak'a doğrusu.
Evet, öyle kaç dakikamız kaldı. 1980'li yıllarda tanıştınız galiba. Buyurun.
Ya Semra Cumhuriyet Gazetesi'ne geldiği zaman, ya 1982'de ben gazeteye girdim. O zamanlar gazeteye gidiyorduk. Gazeteler çok, Cağaloğlu çok şey bir ortamdı yani. Sosyalliği çok güçlü bir ortamdı. Fakat 80'lerde ben basın sektöründe, yani gazetelerde çok fazla kadın, dergilerde değil de gazetelerde çok fazla kadın çalışmazdı. Daha sonra giderek kadınların sayısı artmaya başladı. Semra böyle bir göktaşı gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin içine düştü. Ve gerçekten böyle ışıl ışıl bir insan, müthiş özgürlükçü, inanılmaz aydınlık kafalı bir insan falan. Herkesle çok güzel ilişkiler kurdu. Yani insanlar, yani şey oldu, insanların hayatına gerçekten çok şey katıldı. Tam bir insan haline dönüştü orada. Çok kısa bir süre içinde. Ve eğlenceli de bir insandı. Biraz önce dediğiniz gibi partilerden kaçma huyu, insanların arasından birdenbire yok olma huyu falan gazetede de vardı. Hemen birdenbire yok olup giderdi. Bazen partilere gittiğimizde bu tür olaylar yaşanırdı. Ben Mimar Odası yöneticilerindendim 12 Eylül döneminde. Ve o zamanlar tabii çevre konularıyla falan çok çok ilgiliydik ve çevre konularında Semra'nın da ilgilendiğini fark edince, yani Semra ile bir takım şeyler yapabileceğimi düşündüm ve onda iki tane proje yaptık gazetede. Bir tanesi Haliç temizleme projesine karşı çıkmaktı. O zaman işte Dalan döneminin bir projesiydi. Bu Haliç'in suyunu boğazın alt akıntısına bağlamayı düşünüyordu. Böyle çılgınca ve hiç araştırılmadan yapılmış bir projeydi ve sonuçları gerçekten çok kötü olabilecek bir projeydi. Fakat bu projeye karşı çıkabilmek için elimizde çok iyi bir araştırma olması gerekirdi. Çünkü şeyin, belediyenin elinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden hazırlanmış çok iyi bir rapor vardı. Ve biz Semra ile birlikte bu projede, bu projeye karşı argümantasyonu nasıl geliştirebiliriz diye düşündük ve işte Kriton Jüri ile görüştük, İlham Artüz'le görüştük, biz su bilimcilerle görüştük. Ondan sonra Boğaz'ın altyapısını inceledik vesaire. Gerçekten çok uzun süren bir çalışma yaptık beraber. Ve aslında bu şeyin, Haliç'in suyunun Karadeniz'e ulaşmayacağını fark ettik. Ve bütün bu projenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu, eğer bu proje uygulanırsa bütün suyun aslında adalara gidebileceğiyle ilgili tezi ileri sürdük ve bu projenin mutlaka durdurulması gerektiğini söyledik. Ve bunları tabii bilim insanlarının ağzından söyledik. Biz söylemedik de. Bu tabii, bu araştırma epey bir vakit aldı. Çünkü o dönem gazetelerde özellikle bu tür konularda çok uzun araştırmalar, araştırmacı gazete, yani bu siyasi konularda belki vardı ama çevre konularında araştırma gazetecilik yapılması böyle çok alışıldık bir şey değildi, bir tavır değildi. Ve bunlar neyle uğraşıyorlar, niye bu kadar çok çalışıyorlar falan filan gibi böyle bir takım tepkiler de gelmişti. Fakat sonunda gerçekten bizim dediğimiz oldu. Proje bir gün çalıştı, çalıştırıldı ve bütün şeyin suyu, Haliç'in suyu adalara gitti falan. Sonunda o proje durduruldu, durdurulmak zorunda kaldı. Bizim şeyimiz, yaptığımız dizi bir kampanyaya dönüştü falan. Bu aslında çok büyük bir başarıydı. İkinci yaptığımız çalışma ise, onu da ben biraz zorlamıştım Semra'ya. Biraz çok fazla teknik bir konuydu. Boğaz'ın, birinci Boğaz Köprüsü'nün askı sistemleriyle ilgiliydi. Bu da yani bir gazetecilikte söz konusu edilebilecek bir şey değildi yani o zamanlar. Şimdi de belki değildir. Birinci Boğaz Köprüsü'nün askı sistemleri V şeklindeydi. Ve bu V şeklinde olması aslında bir tarafı, bir tanesi şeye çekmeye, bir tanesi germeye çalıştığı için fatik oluşmasına, yani malzeme yorulmasına neden oluyordu. Ve bu yüzden bu şeylerin, askı sistemlerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili bir tez attık ileriye. Tabii ki bunu şey yaparken, bu tezi ortaya koyarken şöyle bir şeyden yola çıktık. Yani bir takım böyle şey yazıları, işte mühendislikle ilgili yazıları okuduk. O tür dergileri, tabii yurt dışı kaynaklı makaleleri okuduk vesaire, bu konudaki tartışmaları izledik. Fakat bu tartışmalar da çok belirsizdi. Sonunda bu şeyin, Boğaz Köprüsü'nün dizayneri olan ve aynı zamanda uygulayıcısı olan William Brown'la Semra Somersen çok güzel bir söyleşi yaptı. Ve bu söyleşi sonucunda bu William Brown da bunun aslında üstü kapalı olarak aslında doğru olduğunu sanki söyledi gibi bir sonuç çıktı. Çünkü William Brown'un daha önceden 1960'lı yıllarda yaptığı aynı Boğaz Köprüsü'nün hemen hemen bir eşi olan ama 960 metrelik galiba 1000 metreden biraz fazladır birinci Boğaz Köprüsü. O köprüde askı sistemleri değişmişti fakat o askı sistemlerin değiştirilmesi bu şey Severn Bridge'deki askı sistemlerin değiştirilmesi tuzlanmadan dolayı olduğu söyleniyordu. Bütün dünya kamuoyu bunu böyle biliyordu. Yani işte Severn Bridge'de tuzlanma oldu şeylerde. O yüzden askı sistem. Oysa ki tuzlanmadan dolayıydı. Fatikten dolayı. Yani malzeme yorulmasından dolayı o sistem çevirmişti. Ve bu tabii çok büyük bir etki yarattı. Bu da bir diziydi yaptığımız. Bu da çok büyük bir etki yarattı. Fakat bu böyle şey aman Boğaz Köprüsü'ne gitmeyin. İşte Boğaz Köprüsü yıkılacak falan filan gibi değil. Bayağı bilimsel ve teknik olarak araştırılmış. Bir araştırmacı gazetecilik örneğiydi ve şeyi de köprünün mimarı da ve mühendisi de bundan çok memnun oldu. Ve bu yurt dışından insanlar geldi, köprüyü araştırdılar bir takım şeylerle, köprünün askı sistemlerini araştırdılar. İşte bir takım böyle mikroskoplarla işte şeyler arasındaki, o atomlar arasındaki bağlantıyı falan araştırdılar. Gerçekten yıllar sonra burada bir fatik oluştu, ortaya çıktı ve Boğaz Köprüsü'nün askı sistemi paralel olarak yani ikinci Boğaz Köprüsü'nde olduğu gibi V şeklinde de paralele dönüştürüldü ve değiştirildi bu yüzden. Şimdi bunlar bu iki tane dizi aslında şeydi yani çok başarıya ulaşmış iki diziydi fakat tabii ki gazetecilik açısından gazetelere falan tiraj getiren bir şey değildi. Çok büyük bir etki de yaratmamıştı. Yani etki yaratmıştı şüphesiz ama çok büyük bir etki yaratmamıştı. Daha çünkü gazeteler kültürel ya da politik şeylerle çok daha fazla yani çevre meseleleri bu kadar politikaya veya bir takım teknik mesele bu kadar politikaya açılmamıştı aslında o dönemler.
Ve Semeryo, evet ama belki pek çok kişinin hayatını kurtarmışsınız bu projeleri evet. Yaparak.
Bu arada süreyi peki, bitirdik süreyi hatta galiba, açtık galiba. Doğruluk,
evet böylece bitirmek zorundayız. Kusura bakmayın sözler daha bitmedi ama fakat Semra Somersan'ın çok özel bir insan olduğu her açıdan belli oluyor. Geçen sene yani 2023'ün sonunda hayatını kaybetti. Böylece kendisini yad etmiş olalım. Bugün konuklarımız Olca Erdos, Turular Yılmaz ve Behiç Ak'tı. Semra Somersan'ı tanıdıkları Semra Somersan'ı bize anlattılar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz Olca, Turul ve Behiç.
İyi günler, teşekkür ederiz.
Sağ olun, çok sağ olun.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.